1. Babu Humayun, Padişah Kapısı. Padişahın Şahsiyeti. Abdülmecit devri Gülhane Hattı Humayunu ile başlamıştı, 1839. Padişah o sırada henüz 18 yaşındaydı. İslahat fermanı ile Osmanlı Devleti için yeni bir devrin kapısı açıldığı zaman da 33 yaşına basmış bulunuyordu. 14 yıllık hükümdarlığı esnasında karakteri teşekkül etmiş, İnsanları, imparatorluğu, dünyayı tanımış ve devlet idaresinde tecrübe kazanmıştı. Karakteri itibariyle babasına benzemiyordu. Halim ve merhametliydi. Bu vasıflarını simasının solgunluğu ve hüzün vericiliği de ifade ediyordu. Kandan nefret etmekteydi. Sadrazamları Tanzimat devrinde büyük devlet adamları hakkında herhangi bir idam hükmü tasdik ettirememişlerdi. Hatta ölümüne yakın meydana çıkarılan bir suikast teşebbüsünün Kuleli vakasının faillerinden bir kısmının idama mahkumiyeti hakkında verilmiş olan kararların tasdiki kendisinden istendik de meydanda fiili katil yok. Tasavvur da kalmış. Ben adamı öldürmek istemem. Cezaları kalebentliğe tahvil edilsin diye suçluları affetmişti. Bu karakteriyle imparatorluk halkının olduğu kadar Avrupa'nın da sevgisini kazanmış bulunuyordu. Kırım Muharebesi'nin zaferle sona ermesi üzerine Gazi unvanını aldığı zaman Fatih Camii'ne giderken halk sevinçli ve heyecanlı gösterilerle kendini karşılamıştı. Devrinde Osmanlı Devleti'nin muzaffer ve refahlı bir duruma geleceği yolunda tahta çıkışında izhar edilen ümit henüz kaybolmamıştı. Abdülmecit geleneklere göre değil fakat zamanın icaplarına göre terbiye görmüştü. Osmanlı şehzadelerini bunaltan kafes hayatını tanımamıştı. Değerli öğretmenlerden işe yarar bilgiler öğrenmişti. Devrinde dünyada diplomasi dili olarak kullanılan Fransızcayı da öğrenmeye muvaffak olmuştu. Bu dilde yazılmış Avrupa yayımlarını kolaylıkla takip edebiliyordu. Debas gazetesini ve İllüstrasyon mecmuasını devamlı olarak okumaktaydı. Temas ettiği yabancılarla türlü konular üzerinde fikir teatisinde ve hatta tartışmalarda da bulunmaktan zevk duyardı. 1839'dan 1850'ye kadar hizmetinde bulunmuş olan hususi doktoru Spitzer'in hatıratında bu hususta kayıtlara rastlanmaktadır. Abdülmecit, dinlere, din akidelerinin esasına ve batıl itikatlara dair bir gün şu sözleri söylemiştir. Biliyoruz ki Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. En basit ilmi heyet kavaidi de bize gösteriyor ki dünya güneş etrafında dönüyor. Şu halde yeryüzünde yaşayanlar için yukarıyla aşağı yoktur. Bununla beraber halk Allah'ı yine semada arıyor. Biz de bunu tasvip ediyoruz. Muhtelif kavimlerin din telakkisinde hissolunacak derecede terakki göremiyorum. Vahşiler anaasıra, ateşe ve güneşe tapıyorlar. Medeni Mısırlılar ibadet için kendilerine faydalı hayvanlar, zeki Yunanlılar da ibadet ve hürmet için zarif ve kavi insan heykelleri yapıyorlar. Hazreti Musa İsrail'i bir halike ibadet ettiriyor. Fakat Musa'nın zeki dimağı zamanına pek ziyade takaddüm etmiş görünüyor. Kavmi tekrar Mısırlıların hayvana ibadetlerine rücu ediyor. Altın buzağıya tapıyor. Hazreti İsa Cenab-ı Hakk'a ibadeti, uluhiyeti kendi şahsi şeklinde teşhir ederek telis ile temin ediyor. Nihayet Peygamberimiz Hazreti Muhammed meydana çıkıyor, kavmini yalnız bir halike ibadete teşvik ediyor. Cenab-ı Hak herkesi cismen ve fikren aynı efsafta yaratmamıştır ve hiçbir kanuni beşer de hayat-ı içtimaiyemizin şeriatı esasiyesinden birini teşkil eden bu farkı ortadan kaldıramaz. Padişah Avrupa cemiyetinde kadına verilen ehemmiyeti de biliyor ve takdir ediyordu. Avrupalı kadınların kıyafetlerini pek cazibeli buluyorum. Bizim kadınlarınkine pek ziyade tercih ediyorum. Eğer bu kadınlarla muaşerette zahiri görünüşleri gibi ise, siz Franklerin kadın cinsiyle serbest muaşerette bulunmanızı adeta kıskanıyorum. Vaka, sizin içtimai muamelatınız bizde olduğu gibi kadınların dinen ve ırken kapatılmasına külliyen mugayirse de, şunu da anlıyorum ki terbiyeli kadınlarla görüşmek erkeği haddi meşruuna irca edeceği gibi onun kaba tinetine de bir necabet ve nezahat bahşeyleyecektir. Ben hayatımda yalnız bir kadın sevdim. Musahabesinin cazibesiyle beni teshir etti. Fakat ma teessüf irtihal etti. Abdülmecid'in hayatında bir kadın sevmiş olması mümkündür. Fakat birçok Osmanlı padişahları gibi o da kadınlara fazla düşkündü. Bazı paşaların ona Avrupa'dan kuvvet macununa muadil ilaçlar ve şaraplar getirttiklerini Cevdet Paşa maruzatında anlatır ve "O da nevi beşerden değil mi? Bir rüzgar anı da çarptı. Nisvan ile kesreti muhasebesinden naşi vücudu hümayunlarına günden güne zaaf geldi" der. Padişahın kadınlarının tesiri altında kalmış olduğuna, ölümünden bir müddet evvel Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya "Beni karılarımla kızlarım bitirdi" demiş olması da delildir. Avrupa'da muhtelif memleketlerde şimendifer seyahatine verilen önemi de takdir etmişti. Osmanlı memleketinde de trenler yapılmasını istiyordu. Ancak bu hususta devlet hazinesinden para vermenin müşkül olduğuna, bu işler için şirketler kurulmasının lüzumlu ve faydalı olduğuna inanıyordu. Avrupa'nın hükümet şeklinde tetkik etmiş olan padişah, Avusturya'nın mutlakiyet idaresini Fransa'nın meşruti krallık sistemine tercih etmekte olduğunu ifade etmiştir. Abdülmecit babasının devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatını tehlikeye düşürmüş olan büyük siyasi olayları ve bilhassa Mısır meselesini de etraflıca tetkik etmişti. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın koca Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazanmış olduğu zaferlerin sebebi olarak Mısır'da yapmış olduğu ıslahat hareketlerini görmekteydi. Bu bakımdan ona karşı hayranlık duyuyordu. 1848'de Mehmet Ali İstanbul'a gelince onu defalarca huzuruna kabul etti ve kendisiyle devlet idaresi hakkında görüşmeler yaptı. Paşa bir gün padişahın Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinde göz önünde tutulması gereken notları şu suretle ifade etti. Birincisi, vükela lüzum gösterseler bile yabancılardan borçlanma yoluna gidilince borç artar eksilmez. Hazinenin zenginliği, memleketin imarı, ahalinin ticaret ve servetiyle hasıl olur. Ziyade borç edinmek muzırdır. İkincisi, imparatorlukta kendi haline bırakılmış yerler ve boşu boşuna akan nehirler çoktur. Devlete ait topraklar halka verilir, akarsulardan fennen istifade edilirse ziraat gelişir. Ve göçebe halinde serserice dolaşanlar o yerlerde iskan edilirse aşiretler arasında dövüş ve savaşlar kazanç yüzünden azalır ve devletin variyeti de artar. Üçüncü arzım şudur ki Avrupalılar fende ve eğitimde ve sanayide çok yol almışlardır. Anlara birdenbire yetişilemezse de köylerden başlamak suretiyle kasabalara kadar gerekli okulların kurulması tarafınızdan tebaaya bildirilmelidir. Her yıl bu üç maddede neler yapıldığı vükalanızdan sorulmalı ve bu suretle iş takip edilmelidir ki istenen terakki meydana gelebilsin. Abdülmecit, Mehmet Ali Paşa gibi ve onun kadar devletin umumi idaresini hür olarak düşünmekte serbest değildi. Paşa'nın Mısır'da kurmuş olduğu hükümet, kendi irade ve zekasının mahsulüydü. Halbuki padişah, Osmanlı tahtına çıkarken devlet müessesesi hakkında yüzyıllardan beri devam ede gelen birçok gelenek ve telakkilerin de varisi bulunuyordu. Abdülmecit padişahlığı nasıl anlıyor? Abdülmecid kendinden önce gelmiş ve geçmiş padişahların hilafet ve saltanat hakkındaki inanlarına ortaktı. Hilafet ve saltanatın Tanrı ihsanı olduğuna ve ırsi ve istihkak yolu ile Osman oğullarının birinden diğerine geçtiğine inanmaktaydı. Bu itibarla Osmanlı İmparatorluğu Memaliki Mahrusa-i Şahane, Osmanlı tebaasını da Vedia-i İlahiye olarak kabul etmekteydi. İmparatorluğun ana hukukunu teşkil eden fıkıh kaideleri dışında mülk ve tebaasını idare etmek hususundaki haklarının hukuki saltanatı seniyeyi teşkil ettiğine kaniydi. Halife olarak bu hakların da ilahi kaynaklardan geldiğine inandığı için onları kutsal ve kesin sayıyordu. Bu sebeple sadrazamları, şeyhülislamları ve diğer bütün memurları dilediği gibi tayin etmekte ve lüzumlu gördüğü hallerde de hiçbir mucip sebep göstermeye ihtiyaç duymadan onları azletmekteydi. İmparatorluğunun güvenliğini kurmayı, memleketin mamurluğunu ve tebaasının emniyet ve refahını temin etmeyi hükümdarlık vazifesi olarak biliyordu. İdare ile ilgili bütün fermanlarında ve hattı hümayunlarında bu noktalara temas etmektedir. Gülhane hattı hümayunu ve ıslahat fermanıyla tebaasına ihsan etmiş olduğu hakları ve ilan etmiş olduğu esas ve tedbirleri de bu maksatla düşünmüş olduğunu açıklamaktadır. Abdülmecid, bütün padişahlar gibi kendi üstünde bir tek kuvvet tanımaktadır. Şeriat. yani Cenab-ı Hakk'ın kulları için vaaz etmiş olduğu dini ve dünyevi hükümler. Bütün icraatını ve iradesinin mahsulü olan kanun ve nizamlarını bu hükümlere uygun bir surette ve onlara aykırı düşmeyecek bir şekilde düzenlemeye mecburdu. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nde ıslahat fikir ve teşebbüsüyle şeriat prensibini telif etmek çok güç bir mesele halini almaktaydı. Padişahın tabi olduğu geleneklerde Abdülmecid'in yaptığı yenilikler. İslahat fikri ve teşebbüsü Abdülmecid'e dedelerinden ve babalarından miras kalmıştı. O, bu uğurda 3. Selim'in uğradığı akıbeti ve 2. Mahmud'un maruz kaldığı güçlükleri de unutmuyordu. Bununla beraber devlete devrinin şartlarına göre bir düzen vermekten başka yol bulunmadığını da anlamış bulunuyordu. Tahta çıktığı günden beri ıslahatçı fikirli sadrazamları desteklemesi de bundan ileri geliyordu. Onlar umumi idarede devlete yeni bir nizam vermeye çalışırken, kendisi de Osmanlı padişahlarının tabi bulunduğu bazı gelenek ve usullerde yenilik yapmaya çalıştı. Abdülmecid uzun zamandan beri devam ede gelen sarayda kapanmak geleneğini tamamen bıraktı. İstanbul içinde halkın ve idarenin durumunu anlamak için padişahların başvurdukları tebdil gezmek adetine iltifat etmedi. Ara sıra Babali'ye giderek Meclisi Vükela müzakerelerinde hazır bulundu. Kışlaları, tersaneyi, elbise ambarlarını teftiş etti. Camilerde verilen icazet merasimlerinde askeri ve rüşdi okulların imtihanlarında bulunarak öğrencileri ve öğretmenleri teşvik edici nutuklar söyledi. Bundan başka imparatorluğun durumunu görüp anlamak için babası gibi bazı bölgelere seyahat etti. 1845'te karayoluyla Silistre'ye, aynı yıl Girit'e gitti. Silistre seyahati münasebetiyle sadrazama gönderdiği Hatt-ı Hümayun'da seyahat sebebini şöyle açıklamıştır. Vedia-i ilahiye olan bunca ibadullah'a edna derece bile teaddi vuku'una şefkat-i şahanemiz kail olmak ihtimali olmadığından memaliki devlet-i aliyemizden bazılarını görüp ahvali hakikiyelerini bizzat anlamak ve badehu sair mahallerin halini dahi anlardan oldukça istidlalle ona göre cümlenin refah ve asayişini bi avnihi taala ikbal etmek niyeti hayriyesiyle bu defa bit tevfik Allahu Teala Rumeli canibine seyahati seniyemiz tasmim kılınmıştır. Padişah Girit seyahatini de aynı maksatla yaptı. Beraberinde Veliaht Abdülaziz Efendi'den başka Murat Efendi, Serasker Rıza Paşa, Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa ve Ticaret Nazırı İsmail Paşa da bulundular. Limni, Girit, Rodos, Marmaris, Bodrum, İstanköy, Kuşadası ve Sakız'ı gördükten sonra İstanbul'a döndü. Seyahat 24 gün sürmüştü. Abdülmecid, Bab-ı Hümayun'un diplomatlarla olan temas ve münasebetlerinde de eski usullerden ayrıldı. 1853 tarihine kadar elçilerin padişahla siyasi konular üzerinde görüşmeleri adet değildi. Kırım Harbi arefesinde ve sırasında Abdülmecid, İstanbul'daki elçilerin mülakat taleplerini kabul etmeye başladı. Elçiler, Babali'nin arzı ile gün, saat ve yer tayin buyurulması üzerine huzura kabul edilirlerdi. Yalnız İngiltere sefili Stratford bazen bir iki gün evvel malumat verir ve saraya giderdi. Bu da şahsına mahsus hususi bir müsaadeydi. İngiliz elçisi 1 Aralık İstanbul'da o derece nüfus sahibi olmuştu ki kendisine diplomatlar arasında taçsız sultan denmeye başlanmıştı. Elçi istişare için sabahları erkence Dolmabahçe Sarayı'na gider ve padişahla hususi mülakat yapardı. Bu mülakatlarda Reşit ve Ali Paşa bulunurlar, işleri müzakere ederlerdi. Hatta padişah taban titiz olduğundan sefirle karşı karşıya daima oturdukları iki demir koltuk yerli yerinde durmak için mıhlıydı. İngiliz elçisiyle istişare yalnız dış siyaset konularına inhisar etmezdi. İç politikayla ilgili meseleler de görüşülürdü. Abdülmecid 1 Aralık saltanat usulünün değişmesi hususunda bile elçinin düşüncesini öğrenmeye kalkıştı. Padişah tahta çıktığı sıralarda veliaht bulunan biraderi Aziz Efendi küçük olduğundan ona ehemmiyet vermiyordu. Büyüyüp sivrilince nazara çarpar ve göze batar oldu. 1 Aralık saltanatın büyükten büyüğe geçmesi usulünün kaldırılmasıyla evlattan evlada intikali usulünün kanun ittihazı İngiliz elçisine açıldıkta elçi bu surette hakkı iskat olunan şehzadeleri mahpus tutamazsınız. Artık onlar da serbest gezerler. Bu halde içlerinde saltanata iddia edenler çıkabilir. Bu devletin bir büyük kuvveti ise saltanata kendisini hak sahibi gören bir iddiacının çıkmamasıdır. Demekle o tasavvurdan vazgeçildi. Padişahlar krallık hanedanlarına mensup kimselerin yaptıkları ziyaretleri de iade etmezlerdi. Abdülmecid, Kırım Muharebesi'ne iştirak etmek üzere İstanbul'a gelen Prens Napolyon'a ziyaretini Fransız elçiliğine gitmek suretiyle iade etmişti. Bu ziyaretten fevkalade memnun olan Prens, padişahı Fransa'yı teşrif etmelerini ve imparatorunu ziyaret etmelerini rica etmiş, Abdülmecid bu hususta Osmanlı Devleti'nde emsaline rastlanmayan bir vaitte bulunmuştu. Abdülmecid'e gelinceye kadar Osmanlı padişahları yalnız nişan vermişler fakat kendileri almamışlardı. Bazı yabancı elçiler hükümdarlarının birer nişanını kabul ettirmek için Abdülmecid nezdinde de ricada bulunmuşlardı. Hatta Portekiz kralı henüz müsaade alınmadan nişan gönderdiği halde itizar edilmiş ve kabul edilmemişti. Kırım Muharebesi vesilesiyle Fransa ile Osmanlı Devleti arasında dostluk bağlarının sıkılaştırılması üzerine Fransa İmparatoru Abdülmecid'e Lejyon Döner nişanını teklif etti. Abdülmecid de bu nişanı kabul etmede tereddüt göstermedi. Bu suretle de ilk defa olarak bir Osmanlı padişahı bir yabancı hükümdarın nişanını göğsüne taktı. Bu olay İstanbul'daki Fransız elçisi için büyük bir başarı teşkil ediyordu. Elçi bu başarıdan cesaret alarak 4 Şubat 1856'da sefarethanede verdiği bir baloya Abdülmecid'i de davet etti. Padişah bu baloyu şereflendirmekle herkesi hayret içinde bıraktı. Beraberinde devlet erkanı ve kızlar ağasını da götürdü. Merasim icabı Rum patriği ile hahambaşı da baloya iştirak ettiler. Şeyhülislam Efendi itizar ederek gelmemişti. Abdülmecid bir gün Davut Paşa'da Kırım Muharebesi vesilesiyle İstanbul'da bulunan bir Fransız askeri birliğini teftiş etti. Teftişten sonra açık arabadan askerin geçit resmini seyretmekte olan Mareşal, Madame de Saint-Arnoult ile diğer bayanların yanına giderek onlara Fransızca iltifatlarda bulundu. Bütün bu ufak tefek gibi görünen yeni adetler, Abdülmecid'in Avrupa hükümdarları gibi hareket etmek zihniyetinde olduğunu açıklamaktadır.